Lucien, Can Dündar, 25. Ayrım. 137. 1924 yazı, İstanbul. Temmuz sonu İsviçre'nin Leman Gölü kıyısındaki Teritet kasabasından gelen eski dostun imzalı bu mektup Abdülmecid Efendi'dendi. Son halife gönderildiği sürgünden eski dostu şaire, kalbindeki yaralardan ve kanlı gözyaşlarından bahseden şairane satırlar ile manidar mısralar gönderiyordu. Hamit her zaman saygılı bir ilişki içinde bulunduğu Abdülmecid Efendi ile yazışmayı sürdürdü. Ancak sürgündeki halife ile temastayken, onu sürgüne gönderenlerle teması daha sıkı tutmaya gayret etti. Memlekete onlar sayesinde dönmüştü, sürgüne sükut bunun bedeliydi. Onu kendi neslinin hayranlıkla gözünü diktiği Olimpos'undan hüsranla indirecek bir bedel. Son halifenin mektubunu aldığı günlerde Mustafa Kemal Paşa için bir metiye üzerinde çalışmaktaydı. 10 sene evvel padişaha güzelleme yazma teklifini geri çevirirken, ''Ben bugüne değin sadece Fatih ile Yavuz için yazdım. Sağlara kaside yazmak adetim değildir.'' diyen adam, şimdi 30 Ağustos şerefine Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine gönüllü metiye yazıyordu. Gerçi günün korosuna katılarak peş peşe yenilerini kaleme alacağı bu şiirler, Fatih ve Yavuz için yazılanlar kadar coşkulu ve güzel değildi. Ama onu önce halk fırkasından mebusluk teklifi, ardından da Ankara'ya gidip Gazi ile tanışma fırsatı kazandıracaktı. 138. Gıyaben Dumlupınar'da. Zaferimizin büyük sardarı Muazzam Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Bilirim ben ki şanlı askerler, kurtaran sizsiniz bu memleketi. Vatan uğruna can veren eller, sıytınız kaplamakta her ciheti, ey mübarek ketibe-i şüheda. Hem bu dünyayı hem de ahireti nur-u imanla dolduran asker. Sizin ey askeri zafer peyker, sürelim yüz bu hakkı pakinize. İşte Yunan'ı döktünüz denize. Yüce Türk oğlu Türk olan nefaret. Yücedir hem sizin kumandanınız, azamettir demek ki her yanınız. Ve bu halkın dilindedir nakarat. Bilirim aczi şairanemle ki siz olmazsanız bugün mağlup, bu semadan inen teranemle size ben olmak isterim maklup. Ben neyim? Salhurde bir şair. Nalezen bir mezarı bir zair. Kârı bir intihai ruhu efken. Raşi ver hiçi müstarip heyhat, umku nisyana düşmek üzere iken. Verdiniz siz o hiçe taze hayat. Bilirim ben ki şanlı askerler, kurtaran sizsiniz bu memleketi. Vatan uğrunda can veren erler. Önünüz kaplamakta her yeri. Ey mübarek şehitler ordusu! Hem bu dünyayı hem de ahireti iman nuruyla dolduran asker. Sizin ey zaferin yüzü olan asker. Sürelim yüzümüzü bu temiz toprağınıza. İşte Yunan'ı döktünüz denize. Yüce Türk oğlu Türk olan erler. Yücedir hem sizin kumandanınız, ululuktur demek her yanınız. Ve bu halkın dilindedir nakarat. Bilirim güçsüz şairliğimle ki siz olmazsınız mağlup. Bu gökten inen şiirimle siz dönüşmek isterim ben. Ben neyim? Yaşlı bir şair. İnleyen ziyaretçisiz bir mezar. Ruhu yıkan sonsuzluğun dibi. Titreyen, acı çeken bir hiç. Yazık. Unutulmanın dibine düşmek üzereyken verdiniz siz o hiçe bir taze hayat. Vatan No. 497 30 Ağustos 1340 1924 Abdülhak Hamid Tarhan Bütün Şiirleri 3 Hep yahut hiç, İlhamı Vatan, hazırlayan İnce Engin'in, İstanbul Dergah Yayınları, 2. baskı, Kasım 1999, sayfa 186-188. 139. Eylül 1924, İstanbul. 1924 sonbaharında bir Eylül günü, Mithat Cemal'in İstiklal Caddesi'nde, Mısır Apartman'daki dairesinde buluştular. Cenap Şehabettin, Abdülhak Hamit, Süleyman Nazif, Mehmet Akif, Sami Paşazade Sezai ve Mithat Cemal. Yemekli davetin sebebi Akif'in yeni kaleme aldığı büyük eseri Asım'ın neşredilmiş oluşuydu. Sofrada içki vardı. Meclisin muhafazakar kanadının baskısıyla çıkan men-i müskirat kanunu, içki yasağı kanunu yeni kaldırılmıştı. 4 yıldır yürürlükte olan kanun, içki içenlere 250 liraya varan para cezasından 80 değnek vurulmaya ve giderek 1 yıla kadar hapse varan tedbirler getirmişti. Mithat Cemal belki içki yasağının verdiği alışkanlıkla, belki de Akif'in içki karşıtlığını göz önüne alarak başta sofraya içki koymamıştı. Türkiye'de döneli beri alkolü hepten artıran Hamit, Mithat Cemal'e dönüp sormuştu. "Beyefendi, bu tabakları öksüz bırakmamak için yanlarına birer kadeh ilave etsek nasıl olur?" Gözler Akif'e dönmüştü. O da, "Bana teklif etmeyin de siz nasıl arzu ederseniz öyle hareket buyurun." deyince kadehler doldurulmuştu. Kritik günlerdi. Cumhuriyet'in baskıcı bir tek adam rejimi karakteri almakta olduğunu iddia eden muhaliflerin, buna engel olmak için yeni bir parti hazırlığında oldukları konuşuluyordu. Kazım Karabekir, Ali Fuat, Rauf Bey, Refet Bele, Adnan Adıvar gibi yolun başında Mustafa Kemal'e yoldaş olmuş isimler muhalif saftaydı. Hilafeti savunan, mektuplar neşreden 3 gazetenin temsilcileri Hüseyin Cahit, Velid Ebu Ziya ve Ahmet Cevdet İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmışlardı. Düşman işbirlikçisi ve saltanat taraftarı ilan edilen 150 kişi sürgün edilmişti. Aralarında Rıza Tevfik, Refik Halit, Refi Cevat gibi bir kısmı sofradakilerin dostu olan isimler vardı. Sofradaki Cenap Şahabettin Kurtuluş Savaşı sürerken Anadolu Hareketi'ne karşı çıkan yazılar yazdığı için Cumhuriyet'in kara listesindeydi. İstanbul'un işgaline kara bir gün yazısıyla isyan eden Süleyman Nazif beş parasızdı. İstiklal Marşı'nın yazarı, İstiklal Madalyası sahibi Akif de rahatsızlar arasındaydı. Göç ettiği Mısır'dan birkaç ay önce işsiz bir eski mebus olarak dönmüştü. Tedirgindi. Peşinde polis hafiyesi gezdirildiğini hissediyor, kendisine hain muamelesi yapılmasına kızıyordu. Her biri sıkıntıda olmasına rağmen belki de tedirginlikten o gün siyasi meselelere girmediler. Sadece edebiyattan bahsettiler. Davetin sebebi Asım olduğu halde Akif, mahcubiyetten eserini okuyamamış, bu işi diğer davetliler üstlenmişti. Akif'in kalemi onların dilinde gürüldeyen bir şelaleye dönüştü. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Asım'dan, her bir bölüm okuyan önce Hamid'e dönüp, sizin huzurunuzda okumamız caiz değil ama diye lafa giriyor. Hamid de her defasında tevazuyla, benim eserlerimde bu muvaffakiyet ne gezer diyerek hayranlığını belirtiyordu. Gerçekten de manevi oğlu saydığı bu inançlı adamın yeni eserine hayran kalmıştı. Kendisinin nicedir mahrum kaldığı ilham ve heyecan, imanla yazılmış bu mısralarda vardı. Sanki Akif, sadece bu topraklar için toprağa düşmüş askeri kutsamıyor, şiirde yeni bir nesne de müjdeliyordu. Asırlara yayılan, tumturaklı medrese dilini buruşturup çöpe atan, sadelikte zirveye ulaşan bu nefes, Hamid'in de dahil olduğu, neslin gün be gün cılızlaşan alevini söndürecek kadar güçlüydü. Hamid, Asım'ı dinledikten sonra huzurunda ezilen Akif'i iltifatlara boğdu. Ama onu tanıyanların bir kısmı aşırı iltifatın derin hasetten kaynaklandığını düşündü. Bazıları ise şair-i azamın eserin bazı bölümlerinde tedirgin olduğunu hissetti. Muhtemelen cemiyet hayatındaki yozlaşmanın timsali olarak sembolleştirilen, karısının üstüne evlenmeye kalkışan torun sahibi emekli paşa da kendinden izler bulmuştu. Belki memleketteki yangına kulaklarını tıkamış iyi gün dostu, yardakçı divan şairlerinin alaya alındığı bölümde kendisinin kastedildiğinden şüphelenmişti. Öyle ya, memleketteki yangının en harlı olduğu dönemde o, olayları Avrupa'dan takip etmeyi tercih etmiş, zafer garantiye alındıktan sonra dönmüş, bazı eski dostlarının muhalefete geçtiği devirde ise yazdığı güzellemelerin korumasında maaşı verilen, kirası ödenen, iltifat gören bir memur şair kimliğine dönüşmüştü. O sofrada dahi kendisini egoist bulanlar vardı. Ama ne gam, Hamit aldırmazdı. Bu yaştan sonra faşist, komünist, ateist olacak değildi ya. O ancak hedonist olabilirdi. Hayatının amacı haz almak olan kişi. 140. Mayıs 1925 İstanbul. 1925 yılı Mayıs sonunda Lucien, eşi Kont Soranzo ile birlikte Venedik'e döndü. Bir hayalin peşine takılıp geldikleri İstanbul'da tutunamamışlardı. Hayatında iş yapmamış, meslek sahibi olmamış, Katolik Kont Soranzo, Osmanlı başkentinde olmadık işler denemiş, haham başına gidip Musevi yetimhaneleri için takunya satmayı bile teklif etmiş, ne var ki onu da becerememişti. Lucien ise Venedik'teki konağında bir kontes muamelesi görmekteyken, İstanbul'da kaldığı kiralık evin penceresinden sokağa sepet sarkıtarak esnaftan alışveriş yapan bir ev kadınına dönüşmüştü. Üstelik konaktaki hizmetçileri de yoktu artık, yemekleri kendisi pişiriyordu. Hamit'e yakın olabilmek için giriştiği bu macera onu bir yokluk durağında indirmişti. Üstelik peşine takıldığı gençlik hayali 75'ine merdiven dayamış, gelini ve torunlarıyla birlikte oturan, emekli maaşıyla zar zor geçinen aksi bir şair eskisine dönüşmüştü. Sevdiği adam mutsuz, evlendiği adam huzursuzdu. İlkine mutluluk verebilmesi için önce ikincisini huzura kavuşturması gerekiyordu. Bu şartlar Lucien'i Venedik'e dönüş yoluna sürükledi. Çok sonraları kendisinin yazacağı ifadeyle ya bir kez daha denemek yahut da ebediyen noktalamak üzere kendisini oraya bağlayan bağları koparmak değil, tüketmek üzere. Felaketlere yol açmadan kesin dönüşünü hazırlamak üzere. Yaklaşık 2,5 senelik başarısız İstanbul tecrübesinin sonunda eşinin ısrarıyla ve geride bıraktığı şehrin ve adamın hüznüyle yeniden yola koyuldu. Hamit'e ilk mektubu ilk duraktan postaya verdi. 29 Mayıs'ta Pire'den gönderilen bu mektup tek cümlelikti. Bir kez daha sizden ayrılmanın üzüntüsünü anlatamam size. 141. Üzülmesen iki gözüm. Allah elbette bir yol gösterir bize ve o yoldan gelirsin. Seni bekliyorum sabahtan akşama ve akşamdan sabaha kadar. Bir gayret daha edelim. Ümidimizi kesmeyelim. Allah'ın inayetiyle sonunda birleşmek saadetine ereceğiz. Her şey haktandır. Bizi yalnız o birleştirebilir. Sen ki onun meleklerindensin. Dua et. Hamit. Venedik 9 Haziran 1925. Efendiciğim, işte gene size yazma işkencesi başladı. Çünkü işkence benim için bu iş. Size yazmak demek, size tekrar tekrar acılarımı anlatmak, yaranın içindeki bıçağı çevirmek demektir. Nereden bulacağım bu cesareti? Bütün kaynaklar kurumuş sanki. Mektubunuzu bu sabah aldım. Benim de size söyleyecek birçok şeyim var ama nereden başlamak gerekiyor? Ah ne kadar alıştım size. Venedik'i ve bu kentin benim için taşıdığı anlamı yeniden buldum. Ne kadar uzaktasınız benden. Ben ki sizi bu uzaklara rağmen rastgele bizi ayıran gecenin içinde seviyorum. Maçka'da dinlenen ve şarkı söyleyen ve bana kendisinden çok büyük bir üzüntüyle söz ettiğiniz o kör gibiyim. Sizi çok uzaktan kucaklıyorum ve seviyorum. Allah'a emanet ettim sizi, Lucien. Kavuşmamızı hayal etmekten, yokluğunla ah etmekten, dönüşünü ümit etmekten yorgunum. Bu işkenceye bir son verelim, iktidarım kalmadı artık. Yokluğun ıstırapların en haşinidir. Hayatta hiçbir varlık diğeri vasıtasıyla bu derece acı çekmemiştir. Huzuruna duyduğum açlık ve seni görmeye duyduğum susuzluktan ölüyorum. Her şeyi terk edip dönmen için yalvarıyorum. Hamit. Venedik, 22 Haziran 1925. Efendiciğim, cesaret, cesaret, geleceğim. Savaştan önce umutsuzluk yok. Çok ihtiyaç duyacağımız gücümüzü boş yere harcamayalım. Felaketlere yol açmadan kesin dönüşümü hazırlamak üzere burada olduğumu biliyorsunuz. Sabretmek ve kesinlikle acele etmemek gerekiyor. Beni iyi anlayın. Beni buraya bağlayan bağları kopartmak değil, tüketmek istiyorum. Bizim için böylesi daha iyi. Benim için ve onun için. Çünkü unutmayalım ki bir başkası var. Allah aşkına cesaretimi kırmayın. Ben o kadar çok kendimle mücadele etmek zorundayım ki, bir de sizinle mi mücadele etmem gerekiyor? Size şunu söyleyeyim ki gücüm yok bunun için. Çünkü size olan aşkım benim zayıflığımın gücünden başka bir şey değil. İstismar etmeyin bunu. Ben bu gücü sizden değil de kimden alacağım? O zaman cesur olun. Çünkü gücüm tükendiği anda beni kurtaracak tek çaredir bu. Allah'a emanet ettim sizi. Lucien. Beni bencillikle itham ediyorsun. Bencil değilim. Fakat mutlaka beni böyle görmek isterisen, bir fikri sabitle, seni yanında görmek fikriyle tahrip olan bir mecnunum derim. Seni yanımda görme arzusu cihanda son arzumdur. Ahirette de son arzum bu olacak. Yerine gelmezse cehennemde olacağım demektir. Cennette değil. Zira cenneti sensiz düşünemem. Fena bir adam olmadığıma göre de, sana azabımdan, deliliklerimin sebebinden bahsediyorum. Beni azarlayarak karşılık veriyorsun. Besbelli, Venedikkari bir hareket bu. Dön gel de bütün bu anlaşmazlığa bir son verelim. Artık ne şikayet etmek isterim ne ihtar. Rehberliğine kendimi terk etmek isterim yalnız. Yapacağın her şey ne olursa olsun kabulümdür. Eminim bir tane Lucien'im ki sen yaptığının, yapmak istediğinin bilincindesin. Bütün gayretlerin birleşmemiz içindir. Yapmasını bilmek senin en büyük meziyetlerinden biridir. Dönmeye karar verirsen planlarını şikayetlerimle bozmak istemem. Artık tek kelime söylemeyeceğim. Şikayette bulunmayacağım. Sana güveniyorum. Fakat çabuk dön. Kararına hiç kimse müdahale edemez. Eğer istersen gelirsin. Bilirim bütün ricalarım gereksiz. Her şey sana bağlı. Sen ne istediğini bilirsin iki gözümün nuru. Lakin bir kere daha kızma. Yine sana yalvarıyorum. Çabuk dön. Hamit. Venedik, 30 Haziran 1925. Yarın birkaç gün geçirmek için söz verdiğim Gaetanilere Floransa'ya hareket ediyorum. Hayır hayır korkmayın, hiç kimsenin etkisinde değilim. Niçin şehre kapanıyorsunuz? Çamlıca'ya gidin. Orada beni göremeyeceğinizden, kaçıracağınızdan korktuğunuzu söylüyordunuz. Yazık, yazık ki ben o kadar çabuk gelemeyeceğim. Ama geleceğim ve en önemli olan da yalnızca bu. Allah'a emanet ettim sizi. Lucien. Seni beklerken Çamlıca'da kalmamı, oradaki hatıralarımızı canlandırmamı tavsiye ediyorsun. Bu haber kalbimi sevinçle dolduruyor. Çamlıca'dayım. Bu da bana çok iyi geldi. Zarif ayaklarınla adımladığın o mübarek çilehane toprağını hatıramızı ekmek için evvelce sana yolladığım iki manzume kaleme almıştım. Dostlar, ahbaplar o şiirlerde kolayca seni teşhis ettiler. Bunları Servet-i Fünun'da yayımlatacağım. İşte o şiirlerden Kanatlı Kaplanlar ve Kanatlı Kediler. Hamit. 142. Bu şahikayı hakime bir burç, bir arz-ı semapaye. Benim maskat-ı eyyam-ı şebabım. Fevkinde tanırsın ki melekler uçuyor, şatırı hürrem. Sen neredesin ey yar-ı vefakar, ey yar-ı nihan peykeri mahrem? İşgal ile gurbette senin fikrini bazen, elbette verir kalbine rikkat. Birlikte tavaf ettiğimiz bu ulvi tepenin yadı hazini. Elbet ne güzel manzara, envai menazır. Eltaf-ı tabiye-i kudret, asar-ı sinaiye-i tarih. Mersa ile derya ve ufuklar ve sevahil, bazen o sevahil de ufuklar gibi, rengin u ziyadar. 4-5 ada birçok gemi, 3 şehri müdeptep, bir şehri müselles ki müzehep. Her gün oluyor hem de o bir leyli mükevkep. Rüya gibi envai menazır, rüyayı ilahi. Bir yer ki bunun mislini Allah görür ancak. Keyfim geliyor ben seni ettikçe tahattür. Ümid ederim sen de anarsın. Hatta gözümün nuru eminim anarsın. Her yerde bu vahdet-i zede-i külbe-i nişini. 25. ayrımın sonu sayfa 345, devamı 26. ayrımda.